Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları cevaplıyor, sorularınızı hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. Öncelikle hem geçmiş olsun diyelim, hem de milletimizin başı sağ olsun diyelim. Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. Sabahında yine bir deprem meydana geldi. İki depremin ardından birçok vatandaşımız vefat etti. Birçok vatandaşımız enkaz altında ve yine birçok vatandaşımızın da ailesinden vefat edenler var. Hem vefat edenlere rahmet, hayatta kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Her programımızda, her fırsatta oradaki kardeşlerimizin bu durumunu yad etmeye çalışıyoruz. Bu hususta bir kısa değerlendirme yapmak ister misiniz hocam? Bununla başlayalım.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, çok büyük bir felaket yaşadık. Allah tekrarını göstermesin.
Amin.
Milletimizin, ümmetimizin başı sağ olsun. Ve o enkaz altında kalan, inşallah şimdiye kadar bilmiyoruz var mı yok mu ama varsa onlara sağlıklar bahşetsin Cenab-ı Hak.
Amin.
Yaralananlara acil şifalar ve bu depremde yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu sadece milletimizi değil, ümmetimizi, İslam ümmetini, hatta genelde tüm insanlığı yasa boğan bir olay oldu, hadise oldu. Biz tabii kendi memleketimizdeki kendi vatandaşlarımızla ilgili olan kısmı daha çok biliyoruz. Ama onun dışında bir de komşumuz Suriye'de aynı acıyı tadan, aynı felaketle karşı karşıya kalan Müslüman kardeşlerimiz var.
Evet.
Onların acısını da paylaşmamız lazım. Bizim ülkemizde insanlarımız ellerinden geldiğince gerek bedenen gerek malen oradaki mağdur insanlara yardım etmek için çırpınıyor, ellerini evet. uzatıyorlar. Maalesef o Suriye'dekilerin bundan
ihtiyacı
da mahrumlar.
Evet.
Yani o yüzden yani onlar da aklımızda kalmalı. Nasıl ki Türkiye'deki bu felakete 100'e yakın ülke yardımcı olmaya çalışıyorsa, bir başka yerdekilere de aynı şekilde tüm insanlığın şey yapması lazım, sahip çıkması lazım. Tabi bu depremin Arapça karşılığı zilzal, zelzele. Kur'an-ı Kerim'de zelzele lafı geçer, çok kullanılır kelimesi. Yani yer sarsıntısı anlamında. Hı hı. Hatta biliyorsunuz Zilzal suresi diye bir
sure var.
Sure var. İza zülziletil ardu zilzaleha diye başlayan. Ama bu şeyler daha çok kıyamet sarsıntısıyla ilgili oluyor. Ama tarihte birçok zelzele yer almış, olmuş. Gerek bizim coğrafyamızda başka yerlerde de olmuş. Ve bu Cenab-ı Hak bu kainatı yaratırken bir düzen göre yaratmış ve o düzenin bir sonucu olarak işte bu fay hatlarıydı, şunlardı, bunlardı. Bunlar oluyor tabii. Bunların izahı bizim işimiz değil. Şimdi bir de şu da çok doğru değil gibi geliyor bana. Yani sadece kadere bağlamak. Böyle bir olay. Evet, her şeyde kader var ama yani bir takım mücbir sebeplerde insanlara bu tip şeyler yaşatılıyor. Burada bizim için en önemli şey, bize düşen şey evlerimizi yaparken sağlam yapmak ve uygun yerlere yapmak. İşte bir haftadır televizyonlarda işin uzmanları konuşuyorlar, jeologlar konuşuyorlar, mühendisler konuşuyorlar. Gördüğümüz manzaralarda bakıyorsunuz yan yana iki binadan birisi yıkılmış, birisi çatlamış. Öbür tarafta bir başkası sapasağlam duruyor. Demek ki yani sadece şey yetmiyor. Mutlaka tedbirli olmak gerekiyor.
Evet.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biriniz bir iş yaptığı zaman sağlam yapsın. Allah sağlam yapan insanı sever, mümini sever buyuruyor. Bize düşen birinci derecede bu idi. Yani evlerimizi uygun yerlere ve sağlam yapmamız idi. Maalesef bu konuda ihmalimiz çok acı bir fatura ödettiriyor bize.
Evet.
Tabii dua bizim için, Müslüman için önemli. Dua. Biz elbette dua da edeceğiz. Ha, öbür taraftan tevekkül de devreye girmesi gerekir en azından. Bunu da şey yapmak lazım. Çünkü yani bu insanların haleti ruhiyesi, psikolojik durumu da çok şey. Bozuldu. Yani evet. Kimisi çocuklarını kaybetti bulamıyor. Kimisi anası babası yok. Kimisi bütün akrabasını kaybetmiş. Yani kolay bir şey değil dayanılacak insanın sonunda. Ama bizim mümin olarak işte tevekkül şeyimiz, inancımız biraz bu travmayı daha rahat atlatmamıza sebep olabiliyor. Biz yardım yapabileceğimiz şey, en büyük şey şimdi şu anda dua ve yardım.
Evet.
Ve bu yardım da geçici olmamalı. Yani bakıyorsunuz işte 13,5 milyon insan bundan etkilenmiş veya bunda şey olmuş. Ama en azından bir 3-5 milyonu açıkla şimdi.
Evet.
Ve bunlar yerleşecekler. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Bir kimse bir Müslümanın dünyadaki bir sıkıntısını giderirse Allah da onun öbür dünyadaki sıkıntısını giderir.
Eyvallah.
Buyuruyor. Şimdi yani yardımlaşma vakti, kaynaşma vakti, birlik beraberlik olma vakti. Yani tüm Müslüman kardeşlerimizin efendim konuştuğu dil ne olursa olsun, ana dili ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun kenetlenmesi lazım. Ve bu tip felaketlerden belli konularda rant elde etme yerine oradaki insanların acısını dindirmek için ne yapabilirim? Bu yanan ateşe avucumla da olsa bir su dökebilir miyim? Bunun çabasında olmamız lazım. Tekrar ediyorum. Allah tüm ümmetin de sabır versin.
Amin.
Ümmetin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun.
Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz, isimlendirdiğimiz bu olay beraberinde aklımıza birçok soruyu getirdi hocam. Fakih boyutuyla birçok soruyu getirdi. Müsaadeniz olursa bu programımızda bu sorularla devam edelim. Gerek orada vefat etmiş olan kardeşlerimizin durumuyla alakalı, yaralanıp enkaz altından çıkan kardeşlerimizin durumuyla alakalı, orada kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden mücadele veren kardeşlerimizin bazı durumlarıyla alakalı sorularımız var. Onlarla devam edelim. Birinci sorumuz şöyle. Deprem bölgesinde, depremzede kardeşlerimiz vefat ettiklerinde, enkaz altında vefat ettiklerinde şehit diyebilir miyiz bunlara?
Evet, şimdi şehit kavramı iki kişiye veya iki gruba yönelik bir kavramdır. Onu biz bir hakiki şehit, bir de hükmü şehit olmak üzere ayırıyoruz. Hakiki şehit dediğimiz, yani gerçekten cephede düşmanla savaşırken veya düşmanın saldırısı karşısında veya eşkıyayla savaşırken öldürülen kişiye hakiki şehittir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki o geçen şehitler bunlardır. Yani mesela ne diyor? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاهُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ. Yani Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyin.
Evet.
Onlar yaşlar, hayattadırlar, yaşarlar ama siz bunu bilmezsiniz. Bu buradaki kastedilen Allah yolunda öldürülenler düşmanla savaşırken öldürülenlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçenler bunlardır. Ve bu durumda olanlar, yani hakiki şehit dediğimiz düşmanla, eşkıyayla, yol kesicilerle savaşırken öldürülenler, bunlar hakiki şehittir. Ve bunlar dünyadayken yapılacak muamele, bunların yıkanmazlar. Üzerlerindeki kanlı elbiseler değiştirilmez, o vaziyette namazları kılınıp defnedilir.
Evet.
Bir de bunun dışında Peygamber Efendimizin şehit olarak nitelediği gruplar var. Hı hı. Bunlara hükmü şehit diyoruz. Yani bunlar dünyevi hükümler bakımından şehit değil, uhrevi hükümler bakımından şehittir.
Evet.
Bunlar da efendim sayılır. Denizde boğulanlar, ateşte yananlar, doğum yaparken vefat eden, hı hı, anneler, kadınlar, efendim ilim yolculuğunda olan çocuklar, hı hı, yıkıntı altında kalan kişiler, enkaz altında kalanlar. Bunlar hükmen şehit sayılır. Yani Cenab-ı Hak bunlara inşallah mümin olmalıkları halinde, hı hı, mümin olarak vefat etmişlerse bunlara şehit muamelesi yapacaktır. Bunu Peygamber Efendimiz bize haber veriyor. Ama bu durumda olan şehitlerin dünyevi dini görev olarak uygulamada aynen normal, eğer vücut bütünlüğü var ise ve en azından vücudun yarından çoğu var ise yıkanırlar, kefenlenirler, cenaze namazları kılınır. Hı hı. O şekilde defnedilirler. Bazen şu akla gelebiliyor da, madem ki bu enkaz altında kalanlar şehit, niye bunlar yıkanıyor, niye, hı, bunlar efendim kanlı elbisesiyle gömülmüyor şeklinde akıllara bir şey gelebilir. Onun için buna girdim. O hükümde olanlar, yani yıkanmayıp kanlı elbisesiyle defnedilenler düşmanla savaşırken, hı hı, öldürülenlerdir. Veya eşkıyayla savaşırken öldürülenlerdir. Yani enkaz altında kalan müminler, o vaziyette vefat eden müminler öbür dünyadaki açısından şehit kabul edilirler. Allah onlara inşallah şehit muamelesi yapar.
Evet. Ama defnedilirken normal şartlardaki gibi defnedilir. Hocam bir diğer sorumuz da şöyle. Enkaz altında kalan kardeşlerimizi çıkartmak için birçok vatandaşımız, gönüllümüz, işte AFAD görevlilerimiz, diğer STK'larımızın görevlileri enkaz kaldırma işleminde bulunuyorlar. Ve az önce ifade ettiğimiz gibi gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden hayatta kalmış olan vatandaşlarımızı bir an önce oradan çıkartmak için ciddi mücadeleler veriyorlar. Ve yetkililerden alınan bilgiye göre orada bir su sıkıntısı var. Yani içme suyu ve ihtiyaçları giderilecek su sıkıntısı var. Bu çalışmaları yürüten kardeşlerimiz namaz kılacakları zaman abdest almaları gerekir mi, yoksa teyemmümle namazlarını kılabilirler mi?
Şimdi biliyorsunuz namaz ibadetimizi yapabilmemiz için abdest olmamız lazım.
Evet.
Tabii Kur'an-ı Kerim ele almak için falan da var ama birinci de mesela Kabe'yi tavaf etmek için abdest olmak lazım ama, hı hı, bu bölgeyi şu anda ilgilendiren daha çok namaz konusu.
Evet.
Ve namazın şartlarından birisi hadesten taharet, birisi de necasetten taharet.
Evet.
O tabii çocukken bize hep böyle öğrettiler. Hadesten taharet demek dinin pislik saydığı, manevi pislikten temizlenme demek ki o da abdest alması gereken kişinin abdest alması, gusletmesi gereken kişinin gusletmesi. Hı hı. Necaset ise insan vücuduna, namaz kıldığı yere, elbisesine, eğer dinin pis saydığı bir şeye bulaşmışsa ona da necaset diyoruz, onun da temizlenmesi lazım.
Evet.
Şimdi normal şartlarda, yani normal şartlar ne demek? Su var, suyu kullanma imkanın var, hı hı, suyu kullandığın zaman bir zarara uğramayacaksın. Böyle bir durumda abdest alman gerekir. Bunun bir tek, evet, bir tek istisnası var. Cenaze hazırlanmışsa, cenaze namazı, hı hı, sen abdestsizsin, abdest aldığın takdirde o namaza yetişemeyeceğinden endişe ediyorsan hemen bir teyemmüm yapar,
namaza katılırsın.
Namaza katılırsın. Bir tek o istisnası var.
Evet.
Ne zaman bu? Su varsa ve suyu kullanabiliyorsan ve suyu kullandığın zaman vücudun zarar görmüyorsa. Bak burada üç tane şey var. Hmm. Şimdi eğer bu bölgedeki çalışan insanlarımız. Şimdi herkes için ayrı şeyi söylemek doğru mu bilmiyorum. Çünkü oradaki çalışan herkes aynı anda enkaz kaldırmasıyla meşgul olmayabilir. Hı hı. Bir kısmı su buluyor olabilir, bir kısmı bulamıyor olabilir. Onun için bunu şöyle bir genelleme yapalım. Eğer bir kimse su bulamıyor ise orada, bir. İki, su bulduğu halde kullanamıyorsa, hı hı, veya su abdest almaya engel olacak şekilde pislenmiş ise.
Evet.
O da mümkün, pislenmiş ise. Veya abdest aldığı zaman hastalanacaksa diyelim.
Soğuk suyla.
Soğuk mesela, orada eksi bilmem kaçta şeyler var. Gusletmesi gerekiyor kişinin. Gusletmesi, evet, var bir imkan, var belki kullanacağı bir yer var ama ısıtacak bir şey yok. Böyle bir durumda olursa bu insanlar teyemmüm ederek namazlarını kılarlar. Yani çünkü Cenab-ı Hak bizim ümmetimize mahsus olmak üzere toprağı temizleyici olarak kılmış. Asli temizleyici sudur. Ama suyu kullanma imkanı olmadığı zaman veya su bulunamadığı zaman toprakla temizlenme, hadesi giderme onun yerine geçer. Dolayısıyla su kullanma imkanı olmayan, suyu bulamayan kişiler, ister o bölgede olsun, ister başka yerde olsun, teyemmüm yaparak namazlarını kılabilirler. Peki teyemmümü nasıl yapacaklar? Yani onu birçok insan bilmiyor. Niye? Benim çocukluğumda bize öğretmişlerdi teyemmüm nasıl yapılacağını. Kur'an öğretirken öğretmişlerdi. Ben babamı teyemmüm yaparken gördüm. Mesela dağdayız. Çalışıyordur. Su yoktur yakında. Teyemmüm yaparak namazını kıldığını bizatihi görerek şahit oldum. Ama birçok insanımız bilmeyebilir. Bunu önce niyet edecek. Yani namaz kılmak üzere teyemmüm almaya niyet edecek.
Evet.
Ellerini bir toprağa veya bir taşa veya bir kuma, çakıla, hatta tuğlaya vuracak. Ve yüzüne sürecek ellerini. Tabii elin içinde toz, toprak vesaire birikmiş, onu silkeleyerek düşürür.
Ellerini yan yana
vurarak düşürür. Ondan sonra tekrar ellerini bir daha vuracak şeye, toprağa. Ve önce sağ kolunu, sonra da sol kolunu, içini ve dışını dirseklere kadar meshedecek. İster abdest için teyemmüm yapmış olsun, ister gusül için teyemmüm yapmış olsun, yapacağı iş budur.
Evet.
Şöyle derlerdi bize öğretirken, teyemmümün farzları kaç? İki. Nedir o? İki darp bir niyet derlerdi. Darp yere vurmak. Yani demek eskiler öyle öğrenmiş, bize öyle öğretirlerdi. Darp vurmak demek.
Evet.
İki darp yere iki defa vuracaksın. Birisini yüzüne sürerken, birisini kollarına sürerken. Bir de niyet. Niyet şart.
Niyet. Evet. Evet. Eyvallah. Peki hocam. Hocam diğer bir sorumuz da şöyle. Depremzede kardeşlerimize, oradaki kardeşlerimize yardım etmeyle alakalı. Zekatlarımızı oradaki kardeşlerimize verebilir miyiz? Gönderebilir miyiz yani?
Şimdi zekatın kimlere verileceği konusu Kur'an-ı Kerim'de tek tek sayılmış. Kur'an-ı Kerim'deki hükümler genelde ilke bazında hükümlerdir. Yani detaya çok girilmez. Detay hadislerde vardır. Bazı konularda detay vardır. Mesela adalet emreder. Yardımlaşmayı emreder. Kur'an-ı Kerim. Efendim haramları belirler. İstişareyi teşvik eder filan ama detaya pek fazla girilmez. Detaya girilen birkaç konu var. Bunlardan birisi miras konusu. Birisi hatler dediğimiz veya kısaslar dediğimiz ceza hukukuyla ilgili bazı konular. Birisi de zekatın kimlere verileceği. Mesela namazın nasıl kılınacağı anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim.
Onu Peygamber Efendimiz'den öğreniriz.
Oradan öğreniyoruz. Kim zekat verecek? Zengindir ama zenginin kim olduğunu söylemez.
Evet.
Kur'an-ı Kerim. Bunları Peygamber Efendimiz'in hadislerinden öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de zekatla ilgili olarak detaylı hüküm var. O da nedir? Kimlere zekat verilecek?
Evet.
Ve bu 8 sınıf olarak sayılmış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir şey tek tek sayılmışsa onun dışına çıkamayız biz.
Evet.
Yani o sayılanlar mevcut olduğu sürece onun dışına çıkamayız. Ha, şimdi bu 8 sınıf, bunlardan bazıları günümüzde yok. Mesela köle azadı için yok. Öyle bir zekat söz konusu değil. Müellefe-i kulüp dediğimiz bir grup vardı eskiden. Yani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani gönlü İslam'a ısındırılacak olanlar, şu anda onlar uygulanmıyor. Uygulanabilir mi? Uygulanabilir belki, o ayrı konu. Ama uygulanmıyor. Fakat diğer de yolcuydu. Efendim borçluydu. fakirdi, miskindi. Bunlara ve miskinle fakirin arasında şöyle bir fark var. Birisi hiçbir şeyi olmayan, birisi az bir şeyi olan.
Ama miskin hiçbir şey olmayan.
Hiçbir şey, Hanefi mesela böyle tarif eder. Fakir ise nisap miktarından
az olan,
az malı olan. Bunlar, bunlara verilir. Şimdi dolayısıyla biz Müslüman zekatını verirken verdiği zekatı bu gruptakilerden birine vermesi lazım. Ha, şimdi deprem mahallinde bu grupta olan insanlar çok.
Evet.
Eğer onları tek tek tespit edip onlara zekatımızı bizatihi gönderebiliyorsak bir şey yok, problem yok.
Hı hı.
Ama öyle değil de mesela orada başka amaçlarla da kullanılıyor. Şeyler, giden paralar, masraflar. Evet. Yani evet bunlar meşru ihtiyaçlar ama acaba bunlar o zekat verilecek olan gruplar içine girer mi girmez mi diye tereddüt edebilecek şeyler de var.
Alanlar
var. Alanlar da var. O yüzden yani genelde şöyle tavsiye ediliyor. Eğer bizim zekatımızı, verdiğimiz zekatı oradaki gerçekten zekat almaya layık olan kişilere ulaştıran kurumlar varsa, bunlar devlet kurumu olabilir, STK olabilir. Oralara zekat kaydı koymak ve deprem bölgesi kaydı koymak suretiyle gönderilebilir. Yani bunu Diyanet de deklare etti. Peki bunu yapan var mı? Kurumlar var. Var. Bunlar yani birçok STK var orada. Tabii tek tek hepsini saymak doğru olmaz. Ama devlete bağlı olan, devletle ilgisi olan, hesapları kitapları Sayıştay'ca denetlenen Kızılay gibi, Türkiye Diyanet Vakfı gibi böyle devletle irtibatlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı gibi vakıflar var. Mesela bunlar içerisinde bazıları bu söylediğime riayet ediyorlar. Ettiklerini de söylüyorlar. Ya diyorlar ki biz sizin zekat diye yazdığınız o şey yardımlarınızı doğrudan deprem bölgesindeki o zekat verilecek kişilere veriyoruz diyorlar.
Evet.
Buralara tabii verilir. Verilmeli daha doğrusu. Ama Müslümanın görevi sadece şey değil. Zekat değil. Ve taavenu alel birri ve takva diyor Cenab-ı Hak. Yani iyilik ve takva üzere yardımlar.
Evet.
Dolayısıyla bizim oradaki insanlara sadece zekatımızla değil, bağışlarımızla, onlarla da yardıma koşmamız lazım. Efendim işte burada benim zekatım, mesela bir tanesi bana sordu. Dedi ki benim şu kadar param var. Bunun zekatı ne kadar tutar? Telefonla sordu. Ve verdiği rakama göre onun zekatı 175 bin lira tutuyordu. Ben de ona göre söyledim. Dedi ben 1 milyon lira vermeyi düşünüyordum dedi. Ya şimdi ben tabii dedim ki ya 1 milyon ver elbette. Yani bizim görevimiz sadece şey değil.
Zekattan
ibaret değil. Evet. Onun dışında da yardımda bulunmamız
zekat
lazım.
Zekat asgari ise değil mi hocam? Allah-u Teala.
En zorunlu olan bu.
En zorunlu.
Diğer tarafta aşk alan insanları doyurmak da diğer Müslümanların görevi.
Eyvallah.
Çıplakları giydirmek de, soğuktan donanları ısıtmak da Müslümanların görevi. Yani bakın bir mahallede bir kimse açlıktan ölürse o mahalle halkının tamamı ondan katili kabul edilir. Evet. Tamamı. Hatta mesela Peygamberimiz zamanında şöyle bir olay yaşanıyor. Bir grup seferden dönerken yaralı var içlerinde bir tane. Gusletmesi gerekiyor. Oradaki insanlardan bazıları havada soğuk, ısıtacak imkan da yok. Suyla gusletmesi lazım diyor yaralı insana. Bazıları da diyor ki hayır teyemmüm etse yeterlidir. Ve adam gusletiyor ve ölüyor. Peygamber Efendimiz bundan haberdar olduğu zaman siz onu öldürdünüz diyor.
Ya.
Yani o kişinin ölümüne siz bir bakıma sebep oldunuz. Yanlış hüküm vermekle, yanlış uygulama yapmakla. Yani bizim insanımızın, işte Müslümanımızın görevi dini, maddi yönden dini açıdan görevi sadece zekat değil.
Evet.
Onun dışında her türlü sadaka. Her türlü sadaka. Yani sadaka ne demek? Karşılıksız insan ihtiyaç sahiplerine verilen mal, para, pul. Yani benim zekatım şundan ibaret deyip onu verip kenara çekilmek yok. Verebildiğimiz kadar vermek.
Evet.
Yani bu zekat konusuna böyle yaklaşmak lazım. Eyvallah. Yardım konusuna böyle yaklaşmak lazım.
Kesinlikle. Eyvallah hocam. Hocam bir de Diyanet İşleri Başkanlığımız geçtiğimiz günlerde Ramazan fitre miktarını açıkladı. Kişi başı 70 TL
evet.
olarak açıkladı. Şimdi Ramazan fitresini biz normalde Ramazan ayı içerisinde vermemiz gerekiyor. Ama bu depremzede kardeşlerimize Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan fitremizi şimdiden ulaştırabileceğimizi söyledi. Böyle bir kararın açıklandığını bildirdi. Bir de bu işin, bu durumun ayrıntılarını sizden dinlemek isteriz hocam.
Şimdi bir Diyanet şey İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu ciddi bir kurul.
Evet.
Ve dini konularda Türkiye'de yetkili olan tek kurul.
Evet.
Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu kadar yetkisi yoktur bu konularda.
Hmm.
Dolayısıyla bu kurul herhangi bir şey yapmışsa, bir hüküm ortaya koymuşsa, o ayakları yere değiyor demektir.
Evet.
Sağlam dayanaklara dayanıyor demektir.
Eyvallah.
Sağlam kaynaklara dayanıyor demektir. Ha, şimdi dolayısıyla onlar böyle dedi, tamam yapılabilir. Çünkü onlar bunu kafadan söylemediler. Ve benim de hatırladığım kadarıyla İmam-ı Azam'a göre bu caiz.
Evet.
Ha. Şimdi bizim hükümler, dini hükümler, farzlar vardır. Efendim, vacipler vardır biliyorsun, müstehaplar vardır. Hı hı. Bir de mübahlar vardır.
Evet.
Şimdi farzı nasıl yapılması gerekiyorsa, zaruret yoksa o şekilde yapmak lazım.
Hı hı.
Zaruret yoksa, nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapmak lazım. Bu bir mesela, secde etmeye gücü yetmeyen kişi ne yapıyor? Namazını ima ederek kılıyor.
Hı hı.
Ha, farz ona gücü yetiyor. Ama normalde farz olan şey secde. Ha, yani farzları eğer zaruret yoksa nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yapmak. Ha, vacip benzer. Sünnetler ve müstehaplar öyle yapılırsa iyi olur ama öyle yapılmasa da olabilir türünden olanlar vardır.
Hı
hı. Özellikle müstehap için bu. Şimdi fitrenin görev olarak bize yüklendiği vakit, vacip olduğu vakit, Ramazan bayramının birinci günüdür. Hanefi mezhebine göre.
Hı hı.
Yani kimler fitre verecek? Ramazan bayramının birinci gününe sağ olarak ulaşan varlıklı insanlar fitre verecek. Şafii evet. mezhebinde Ramazan'ın son günü akşamı. Ha, ancak daha önceden de bu verilebiliyor. Mesela Ramazan içerisinde verilebiliyor.
Evet.
Ha, şimdiye kadar biz genelde Ramazan içinde diyorduk. Ramazan içinde. Ramazan'dan önce pek adet değildi. Ama özel bir durum var şimdi. Madem ki bayramdan önce verilebiliyor.
Hı hı.
Bu. Yani buna kimse itiraz etmiyor. Ramazan'ın içerisinde fitrenin verileceğine kimse itiraz etmiyor. Ve herkes de veriyor.
Evet.
Halbuki Ramazan ne zaman fitre bize vacip oluyor? Bayramın birinci günü. Ama hiç kimse demiyor ki daha vacip olmadan vermiş oluyoruz bunu. Niye veriyoruz demiyor.
Hmm.
Niye bu cevaz verilmiş öteden beri? Müştehit evet. tarafından. Ramazan'da verilebiliyorsa, Ramazan'dan önce de verilebilir için. Kıyas yoluna gittiğimiz zaman.
Evet, teknik açıdan bakıldığı
zaman verilebilir ve şu anda da özel bir durum var. Özel bir durum var. Dolayısıyla bu verilebilir. Yani oradaki insanlar şu anda çok ihtiyaçlı.
Hı hı.
Ramazan girmeden de verilebilir. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Bir de şunu söyleyeyim. Zaruretler haramları mübah kılar diye bir kaide var.
Hı.
Mesela domuz eti yemek haramdır. Ama aç ölmeyecek kadar yiyebilirsin eğer başka çaren yoksa.
Evet.
Veya leş. Yani kesilmeden kendiliğinden ölmüş bir hayvanın etini normal şartlarda yiyemezsin. Ama açsın, yemediğin takdirde öleceksin. Öleceğini, o raddeye geldiğini düşünüyorsun.
Hı hı.
O leşi yiyebilirsin. Bu zaruret. Ne oldu? Haram olan şey mübah kıldı. Bu bir. İki, meşakkat kolaylık getirir.
Hı hı.
El meşakkatu tecrübü tesir. Böyle bir evet. kural var. Yani zorluk hali, meşakkat hali hükmü kolaylaştırır. Ve buna benzer daha başka hadisler, kurallar var. Yani kolaylaştırma imkan nispetinde. Ya dolayısıyla böyle ortamlarda bu hükümlerin veya bu kuralların dikkate alınması lazım. Yani orada zaruret mi var, hacet mi var, meşakkat mı var? Bunun dikkate alınması lazım. Ha şimdi fitrenin vacip olma vakti dedik. Bayramın birinci günü. Namazdan önce. Hı hı. Fecirden itibaren Şafii mezhebine göre Ramazan'ın son günü. Şimdi peki ne zaman verilmesi daha eftaldir? O günlerde veya Ramazan'ın içinde verilmesi. Hı hı. Orada da ihtilaflar var. Eftaldir. Ama eftaldir. Müstehap daha iyi olur. Ama ihtiyaç varsa daha önce vermek o da caizdir.
Eyvallah.
Şimdi mesela zekat. Bir kimsenin diyoruz nisap miktarı malı var ise senet olmadığı halde onun zekatını verebilir. Ama zekat ne zaman farz olur? O senet dolduğu zaman farz olur. Yani bunlar caizdir. Hı hı.
Yani zekat verecek olan vatandaşlarımızın da beklemesi
şart değil.
Şu anda hatta, şart değil verebilir
hatta,
yani şu
hatta
anda.
Hatta şimdi 2023'ün zekatını verebileceği gibi 2024'ün zekatını da verebilir.
Eyvallah.
Nisap miktarı malı var ise sene dolmadan da onun zekatını verebilir.
Verebilir. Hocam bir diğer sorumuz da şöyle. Bugün biraz dinleyicilerimizden de özür dileyerek programımızı uzatmış olalım. Çünkü bu hususlarda sorularımız var. Ve hakikaten önemli sorular. Cevaplandırılması gereken ve bu manada doğru bilgileri aktarmamız gereken sorularımız var. Hocam deprem bölgesinde birçok yetim kalan evladımız var. Yani enkaz altında kendisi kurtulmuş ama anne babacığı vefat etmiş olan çok çocuklarımız var. Hatta bebekler var. Bebeklere anne sütü gönderiliyor. Deprem bölgelerine anne sütü gönderiliyor. Bu anne sütünün o çocuklara verilmesinin fıkhi hükmü nedir? İlerleyen zamanlarda başka sorunlara sebebiyet verebilir mi? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Anne sütü verilebilir. Yani nitekim süt anneliği diye bir kurum var dinimizde. Peygamber Efendimiz de süt annesine gitmiştir Halime. Ve ondan emmiştir. Annesi olmadığı halde o. Yani bu olur, olabilir, mümkündür. Buna bir sakınca yok ama burada şuna dikkat etmek lazım. O süt hangi hanımdan alındı? Hangi bebeğe verildi?
Evet.
Bunların kayıt altına tutulması lazım. Ki ileride ihtimal de olsa efendim mahrem evliliklerine meydan vermemek için.
Evet.
Çünkü dinimize göre süt akrabalığı aynen kan akrabalığı gibidir. Yani bir kadından emen çocuk veya bir kadının sütünü içen çocuk. Emme şart değil doğrudan memeden. Çocuk o kadının kendi dünyaya getirdiği çocuk gibidir. Ve kendi çocuğu kimlerle evlenemiyorsa emzirdiği çocuk da onlarla evlenemez.
Evet.
Böyle bir ihtimalden dolayı yapılması gereken şey çok iyi tespit yapılması. Yani hangi kadının sütü hangi bebeğe verildi bunun tespit edilmesi. Ve bunun mümkünse resmi kayıtlara girmesi ki yarın öbür gün ileride diyelim ki o kadının kızıyla o emzirdiği çocuk, erkek çocuk veya o kadının oğluyla emzirdiği kız çocuğu veya aynı kadından emen kız ve erkek çocukları evlenmeye kalkarlarsa o zaman bu mahrem bir yani bu muharramat dediğimiz evlenme yasaklarına girer. Buna meydan vermemek için bu kayıtların çok iyi tutulması lazım ve çok iyi tutulması kaydıyla o çocuklar ihtiyaç duyuyorsa zaten onlara vermek lazım.
Vermek lazım. Evet.
Ama ulu ortada rastgele de bu işin olmaması lazım.
Eyvallah. Bir de hocam anne babası vefat etmiş çocuklarımızın sahiplendirilmesi söz konusu. Bu konuda neler söylersiniz? Çocuklarımız sahiplendiriliyor. Yani evlat olarak başka bir aileye teslim ediliyor. Bu durumda neler söylemek istersiniz? Bu durumun caizliği nedir?
Şimdi bu günümüzde, yani bu yetkililerin de ifadeleri oluyor, bu medyadan falan bunları dinliyoruz, görüyoruz.
Hı hı.
Bu kimsesiz çocuklara yardımcı olma konusunda üç türlü işlem varmış. Bir, o çocuğun masraflarını karşılama.
Evet.
Bakımını üstlenme. Yani çocuk devletin ilgili kurumunda, o sevgi evinde
barınıyor.
Barınıyor. Ve bir aile veya bir şahıs o çocuğun masraflarını karşılıyor.
Hmm. Evine getirmeden.
Evine getirmeden. Ha, gidip orada ilgileniyor belki.
Hı hı.
Ama daha çok onun iş yaptığı iş masraflarını karşılamak.
Evet.
Tahsil masraflarını karşılıyor, diğer masraflarını karşılıyor. Bu tamamen caizdir ve hiçbir sakıncası yoktur. İki, koruyucu ailelik diye bir şey var, sistem var.
Hı hı.
Bu koruyucu ailelik, yani bir aile bir çocuğu koruyucu oluyor, bunu evine götürüyor. O yapılan açıklama bunu söylüyor. Eve götürüyor, evine götürüyor. Tabii belli prosedürler yerine getirildikten sonra. Hı hı. Ve kendi ailesinin bir ferdi gibi onun ihtiyaçlarını karşılıyor. O ailede yatıyor, kalkıyor bu çocuk.
Evet.
Ama o ailenin nüfusuna geçmiyor. Yani onun ana adı deyince, asıl anası, biyolojik anası kimse biliniyorsa o, baba adı kimse o.
Hı hı.
Ve bu koruyucu ailenin o çocuğa yaptığı iş evinde barındırmak, ihtiyaçlarını karşılamak.
Hı hı.
Ama böyle bir durumda bu çocuk o koruyucu aileye mirasçı olamıyor.
Hı hı.
Ve o çocuğun velayeti koruyucu aileye verilmiyor.
Hı.
Bu şekilde yapılırsa bir defa çocuklar yetişinceye kadar, yani ergenlik çağına varıncaya kadar veya hı hı. ergenlik çağına çok yaklaşıncaya kadar o evde olmasında hiçbir sakınca yok. Ama ergenlik çağına girdikten sonra mahremiyet söz konusu
hı hı.
oluyor. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Yani o çocuk o evde bir misafir gibi. Hangi açıdan? Mahremiyet açısından.
Mahremiyet açısından.
Yani evin hanımı diyelim ki o çocuğun yanında örtünmesine dikkat etmeli. Veya işte alınan kız ise eğer o çocuk,
hı hı.
evin erkeğinin veya evin erkek çocuklarının yanında örtülmesine dikkat etmesi, halvet diyebileceğimiz tek başına aynı odada kalmamaları gibi konulara riayet etmeleri gerekiyor.
Eyvallah.
Üçüncüsü de evlat edinme. Evlat edinmede, evlat edinen aile, evlat edindiği çocuğun sanki biyolojik ailesiymiş gibi.
Hı hı.
Nüfus da ona kaydettiriliyor. Efendim, ve onun velayeti de o kişiye veriliyor. Dinimiz evlat edinmeyi yasaklamış. Tebenni denilir.
Hı hı.
Yasaklamış. Ama diğer iki yöntemle o çocuklara yardımcı olmanın dini açıdan bir sakıncası yok.
Sakıncası yok. Peki. Hocam, bir diğer sorumuz da yine ibadetle alakalı. Şimdi enkaz altından çıkartılan bir kardeşimiz, sağlığı yerinde, zihni dünyası da yerinde, zihni melekeleri de yerindeyse, ama enkaz altında olduğu için namazlarını kılamamışsa, çıktığında namazlarını kaza etmeli mi veya ne yapmalı?
Şimdi eğer bu kişi içeride bayılmamışsa,
hı hı.
uyanıksa, çıktıktan sonra fırsat bulduk zaman kaza eder.
Evet.
Ama bayılmışsa, baygın çıkartılıyor ise eğer, ve bu baygınlık süresi, tabii onu kendisi bilir.
Hı hı.
Belki kendisi de bilemeyebilir. Bir günü geçmiş ise onun zekat, o namazını kaza etmesine gerek yok. Yani evet. burada önemli olan şey şu. Kişi uyanıkken, aklı başındayken bir mazerete bağlı olarak veya mazeretsiz namazını kılamıyorsa kaza eder.
Evet.
Mesela Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin hadisinde var bu. Yani namazını unutan kişi kaza etsin diyor.
Hı hı.
Değil mi? Peygamberimizin kendisi Hendek Savaşı'nda veya uyuyan kişi diyor kaza etsin diyor. Tabii o bir 24 saate varmadan uyuyan.
Hı hı.
Hendek Savaşı'nda bazı namazları kılamamış, savaştan dolayı sonra kaza etmiştir.
Evet.
Yani eğer o içeride kaldığı sürede baygın değilse, 24 saat veya daha fazla baygınlık olmamışsa veya o kadar çok uyumamışsa o namazlarını kaza eder.
Kaza eder. Peki. Hocam bir sorumuz da, bu sorumuzla da veda edelim artık dinleyicilerimize. Şimdi programdan öncesinde de konuştuk. Deprem bölgelerine yakın bölgelerde işte bir dinlenme tesisi normal zamanda satmış olduğu bir malı belki 4 katı fiyatına çıkartıyor. Neden? İşte deprem bölgesine yardım götüren tır şoförlerinin çok uğrak noktası olduğu için, çok gelen müşteri olduğu için işte 8 TL'ye satmış olduğu bir bisküviyi 40 TL'ye satmaya başlamış. Bu bir örnek. İşte deprem bölgesinde bulunan bir lokanta normal zamanda 10 liraya sattığı çorbayı işte 50 liraya satmaya başlamış. Bunun birçok örneğini maalesef gördük. Şimdi normal zamanlarda dinen de fiyat yükseltmenin işte serbest piyasa ekonomisi dediğimiz bu şeyde böyle bir sıkıntı söz konusu değil ama bunu bir fırsatçılığa dönüştürdüklerinde bu kişilere biz ne deriz hocam? Bu kişilerin durumu nedir?
Vallahi şimdi Şeyh Sadi Şirazi var.
Evet.
Bu şair.
Hı hı.
Bostan Gülistan diye
eseri var.
Eserleri evet. Var. Hı hı. Türkçe'ye de tercüme edildi. Hikmet dolu eserler.
Evet.
O diyor ki Müslümanlar diyor, beni Adem azay yek diğene. Hani Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Yani Müslümanlar bir vücutun parçaları gibidir, organları gibidir. Nasıl ki bir organa bir ağrı geldiği zaman diğerleri de ondan etkilenirse, hı hı. Müslümanlardan birinin başına bir sıkıntı geldiğinde diğer Müslümanlar da o sıkıntıyı hisseder. Allah yolunun erleri diyor, beni Adem azay yek diğene et diye başlıyor. Yani insan oğulları birbirlerinin organları gibidirler. Ve bir organ hastalandığında diğeri de etkilenir. Eğer sen bundan etkilenmiyorsan sana değil Müslüman, insan demek bile yakışmaz.
Ya cevap verildi hocam.
Yani böyle insanlara insan demek yakışmaz.
Eyvallah.
Ve ayrıca gamd-ı fahiş diye bir şey var. Evet, serbest piyasa ekonomisi var ama bir de haddinden fazla pahalıya, hı-hı, fırsatçılık yaparak yapmak o haramdır. Yani o, eyvallah, kazanç helaldir diyemeyiz serbest piyasa var diye. Orada insanların şeyinden istifade etmek üzere gamd-ı fahişe varan, yani normal fiyatın kat kat üstüne varan bir fiyatla bunlar satılıyor. Bu caiz olamaz. Buna hiç kimse ne dinen ne aklen caizdir diyemez.
Eyvallah. Sadi Şirazi'nin bırakın Müslüman insan denmez sözünü. Yani
bırak onlara Müslüman demeyi, hı, insan bile denmez.
Eyvallah. Bu sözü işte normal zamanda çok cüzi bir miktara sattığı malı şimdi 5 katına satan, yardım tırlarının önünü keserek onları almaya çalışan ve yardım tırının önünü keserek ben bilmem ne derneğinin bilmem ne sorumlusuyum deyip o malları çiftlik evine götüren vatandaşımıza hatırlatmış olalım.
Ki o Sadi'nin şeyinde sözünde Müslümanlar demiyor. Beni Adem.
Beni Adem. Oğulları.
Bir vücudun organları gibidir.
Hı hı.
Çünkü aynı cevherden yaratılmışlardır diye devam,
eyvallah,
ediyor.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bu vesileyle bir kez daha Erkam Radyo ailesi olarak vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yine yaralı kardeşlerimize acil şifalar, akrabaları, eşi, dostu vefat etmiş olan yine kardeşlerimize de sabırlar niyaz ediyoruz. Bu vesileyle inşallah Rabbim böyle acıları bir kez daha göstermez. İnşallah böyle günleri geride bırakırız diyerek de dua edelim. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dr. Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programındaydık. Önümüzdeki hafta yine sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soracak ve cevaplandırmaya gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.